Ayrım 26. Çoban. Durak ile dalaşan kurt, çekik gözün azalan gücü, çocuk eşkıya dehşeti, Erzurum, Keçiborlu, Bozkır'da Yunus şiirleri dilden dile, dertli ne ağlayıp gezersin burada? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Niyazabat'tan sonra yeryüzüne 10 bahar gelip gitti. Bozkırlar 10 şiddetli kış daha gördü. Zahir Baba'nın anlattıklarından ve şeyhimin kabri başında geçirdiğim 40 günlük riyazetten sonra 2 yıl hiç şiir söylememiştim. Durak'la benimle beraber susmuş ve bambaşka bir köpek olmuştu sanki. Gerçi yolda gök gözlü serseri bir kurt ile dalaşıp yaralanmıştı ama ben yine de suskunluğunun sebebinin benim susmama bağlı olduğunu sanıyorum. O günden geriye benim hafızamda iki kurdun gök gözleri, durağın ayağında da diş izleri kaldı. Bir de kurda taş atmaktan kollarımın ne kadar yorulduğu. Aradan geçen 15 yıl boyunca durağın aksaması sürdü. Sağ ayağında da kurdun diş izleri hala duruyor. Bu 15 yıl içinde uzun, çok uzun yolculuklar yaptım. Bir ara hesap ettim. Hazreti Peygamber'in dünyadan gittiği yaş kadar ömür sürmüşüm. Dünya birden değerini yitirmiş gibiydi. Sünnet olan ömrü tamamladığıma göre geri kalan yalnızca insanların irşadına ayırmam gerekirdi. Sonraki yolculuklarıma bu maksatla devam ettim. Bir yandan insanları hakka çağırırken diğer yandan hak erenlerini ziyaretle feyiz almanın yollarını aradım. Gözlerim ırağı seçemez olmuştu. Biraz da ağrıdıklarını hissediyordum. Abakay dervişin terkiplerinden birini hazırlayıp merhem diye sürmeyi düşündüm. Sonra bundan da vazgeçtim. Fazladan yaşanmış ömür için dünya hırsı gerekmezdi. 63 yıldan sonra dünyayı fazla seçemesem de keder değildi. Mevsimler değişirken uzayıp giden manzaraları daha az merak etmeye kendimi alıştırdım. Yine de yoldan kalmadım. Yukarı illerden sonra Bozkır'ın tamamını, Akdeniz kıyılarını Kula'ya kadar beyliklerin arasında hep dolandım. Bozkır'da tabiatın güzelleştiğini, hayatın çocuklar ve kadınlar için artık daha yaşanılır olduğunu görmek beni mutlu etmeye yetiyordu. Bütün gençliğim tehlike ve vuruşmalarla harap olmuş, yurtlar gördüğümden mi nedir, şimdi tabiatı seçebildiğim vakit içim ferahlıyor. Uğradığım yerlerde sanki ırmaklar Allah Allah diyerek akıyor. Minik yavruların Kur'an okuyan dilleri bülbül olmuş, Allah Allah diye şakıyordu. Bağlar, bahçeler mamur olmuş, güller Allah Allah esansıyla kokuyordu. Çekik göz gitgide gücünü kaybediyordu. Memlük Sultanı'nın İlhanlı ordusunu yenmesinden sonra başlayan Türkmenlerin istiklal mücadelesi yeni meyveler vermeye devam ediyor, yeni beylikler ortaya çıkıyordu. Çekik göz tıpkı Bizans gibi iç karışıklıklar ve ihtiraslar sebebiyle iç savaşlar yaşıyordu. Bozkır'ın hakimiyeti Türk ve Türkmenlere geçmeye başlayınca tapınakçılar ile haşhaşiler de yavaş yavaş ortalıklardan çekilmeye başladılar. Mamafif eski soğuk nefeslerin yerlerine başka haramiler de türemedi değil. Erzurum Ilıcası'nda Akoğlan ve Serseri Avanesi'nin, Çamlıbel'de ise Çocuk Eşkıya diye bilinen Samuel Çetesi'nin yaptıkları tevatür gibi her yanda anlatılıyor. Önceleri bazı kervanlardan küçük hırsızlıklar yaparak işe başlayan bu çocuklar artık büyümüşler de yol kesip kervan kırıyorlarmış. Seyahatlerim esnasında bir şey dikkatimi çekti. İnsanlar artık eskisi gibi dervişlerin yoluna itibar etmiyorlar. Sitare'nin yıllar önce söyledikleri geldi hatırıma. İnsanın yaratılışındaki madde ile mana dengesinden bahsetmiş ve denge madde lehine bozulunca insanın nefsi, mana lehine bozulunca da ruhu öne çıkıyor, biri diğerini bastırıyor, Can Yunus demişti. Sevgili Sitare, hasretim. Ne kadar doğru söylemişsin. Bozkır'da hayat güzelleştiği, maddi imkanlar arttığı, refah yüzünü gösterdiği için insanlar daha çok dünyevileşmeye başladılar. Sufilerin her yanda çoğalmış olduklarını, bu çoğalmanın ihlası giderip insanları dervişlik yoluna cezbedemez hale geldiğini de gözden ırak etmemek gerekir elbette. Yine de kesin olan bir şey var, Tekkeler çoğalıyor ama artık tekkelere gelenler azalıyor. Konya'da Mevlana Hüdavendigâr ile Suluca Karahöyük'te Tebessüm Sultan'ın dergahları hariç. Bu ikisi Anadolu toprağındaki insanların tabiatlarına da uygun düştüğü için günden güne çığ gibi büyüyorlar. Hele ki Tebessüm Sultanımın yolu Anadolu Türkmenleri için bir sığınak gibi. Ahmet Yesevi Hikmetleri bile Doğu Türklüğünden ziyade Batı Türklüğünün edasına bürünmeye başladı. Meğer bu coğrafya ne bereketli bir gönül madeni imiş. Zemin bulunca Anadolu'nun çocukları tarikat bahçelerinde yetişkin fidanlar olarak boy saldılar. Eskiden bir tek tarikat bilinirdi, bir de şeriat. Şimdi ondan içeri hakikat ve marifet kendini gösterdi. Anadolu mayası ile İslam tarikatları zenginleşip zarafet bulmaya, hayatı imbikten geçirmeye başladılar. Gezdiğim her yerde gönül dostlarıyla sohbetler ettim. Her sohbetten ayrı bir lezzet aldım. Bozkır'da yıllarca yazın kuraklık çekilmiş, kışın toprağı kar örtmüş, bir ağaç meyve vermemiş, bir tarlada ot yeşermemişti. Meğer coğrafya meyve yerine gönül yetiştirmiş, bütün o maddi imkansızlık ve kuraklıklar manevi fidanların yeşermesi içinmiş. Yesevi dervişleri dünyadan bir bir çekilip gitmişlerdi ama Anadolu'nun öz ve özlü fidanlarından gönül eren erleri gelmişti. Bozkır'da şeriat ve tarikat kıvama ermiş, marifet ve hakikat çağı başlamıştı. Gayret ve hikmet parıldadıkça parıldıyordu. İnsanın omzundaki en ağır yük cahillikti. Artık Bozkır insanı bunun ayrımına varmıştı. Erzurum Dutçu köyünde kaldığım kışı hiç unutmam. Kar ve fırtınanın ne olduğunu, karın evleri boy beraber yuttuğunu, insanların kar altında kendilerine yollar açtığını ve kurtlar ve vahşi hayvanların köylere saldırdığını orada gördüm. Selçuki sarayında Gıyasettin Mesud'un yerine kardeşinin oğlu 3. Alaaddin Keykubat tahta geçmişti. Sonra Kubilay Han'ın öldüğünü duyduk. Ertesi yıl Niğde'de de Ortaköy'de kışladım. Kayılardan Osman'ın beyliğini kurduğu yıldı. Daha sonra Isparta'da, Keçiborlu'da kaldım. Burada Hamidoğulları vardı ve çekik gözün önünden kaçırılmış bir kütüphaneye sahiptiler. Her günüm o kütüphanede okumakla, her gecem okuyabildiğime şükretmekle geçti. Kütüphaneci Emir Derviş, Yesevi dergahında bulunmuş, dedem Tayburga'yı iyi tanımıştı. O da sizin ailenizde hikayeyi erkekler yazar, kadınlar çocuklarına anlatırdı Yunus cümlesiyle başlayan pek çok hatırasını nakletti. Dedemin ne derece kahraman olduğunu, nineme ne kadar sevgi beslediğini, her seferden sonra ninevi ve babamı da yanına alarak av avlamaya, kuş kuşlamaya gittiklerini hep ondan öğrendim. Keçiborlu'da Şeyh Edebali toprağına, Osman Bey'in yurduna doğru yola çıktığım baharda içim şevk, gönlüm aşk, dilim kafiyelerle doluydu. Onca kitabı okuduktan sonra tutukluluğum geçmiş, mısralarıma bir revnak gelmişti. Ben zannederdim ki konakladığım dergahlarda söylediğim mısralar oralardaki dervişlere rehber olur, yol gösterir. Meğer oralardan taşıp başka yurtlara da gidermiş. Kervanlar ve kervansaraylar, hele dergahlar ve tekkeler mısralarıma pek aşina olmuşlar. Sandıklı civarında şiddetli bir yağmura yakalanmıştım. Bir çobanın sayasına sığındım. Daha doğrusu durak önümde havlayarak koşup bu sayayı buldu. Ben de çobanın yağmura yakalanan davarlarını sürmesine yardım ettim. Bütün sürüyü kurtarınca biraz oturduk. Koyunlarda bir huzursuzluk var gibiydi. Meleğişleri bir türlü kesilmedi. Yağmurdan ürkmüş olsalar gerek dedim. Yok, yok dedi. Sohbeti özlediler. Hayret içinde sordum. Sen sürünle söyleşiyor musun ki? Pek sayılmaz. Ben derim, onlar dinler. Öylece oyalanırız. Bunun için bir kavalın yok mudur? Onlar kavaldan geçtiler. Sohbet istiyorlar. Sustum. Bir çoban davarlarla nasıl sohbet eder merak ediyordum. Elini kulağına götürdü ve teganni ile bir kaside okur gibi başladı. Dağlar ile, taşlar ile, çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni. Sular dibi mahi ile. Sahralarda ahu ile abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Ne yapacağımı şaşırdım. Çobanın sesi çok güzeldi ve o söylemeye başlayınca bütün koyunlar gözlerini ona çevirip durdular, dinlediler. Hayret başımdan aştı. Gözlerim dolu dolu Allah'a sonsuz şükürler ederek içten içe ağladım. Demek benim dervişler için söylediğim mısralar dağdaki çobana kadar ulaşmıştı. Birden sorumluluğumun büyüdüğünü hissettim. Omzuma bir emanet verilmişti ve bu emanete hıyanet etmediğim sürece hakkımda nimet ve rahmet olacaktı. Ben bunları düşünürken çoban bu sefer yanık bir türkü gibi okudu. Üstelik gözümün içine bakarak ve sanki sorar gibi. Dertli, ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık kondu göçtü buradan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Gözümde yaş, sordum. Kardeş, hiç bildin mi Yunus'u? Yok ağam, tanımadım. Ama her kim ise Allah diline açıklık, gönlüne zenginlik versin. Tuttuğu kulplar tutamak olsun. Bastığı yerler basamak olsun. Amin kardeş, amin. Samuel, birkaç yıl öncesine kadar birilerinin bizden bahsederken eşkıya veya çete demelerini aldırmıyordum. Çünkü yaptıklarımız ancak bir çetenin yapabileceği şeylerdi. Lakin şimdilerde Samuel'in çetesi denildiğinde insanların titremesinden de gizli bir haz duymaya başladım. Beni halkın titremesinden ziyade tapınakçıların titremeleri sevindiriyor. Çünkü son 5 yıldır tapınakçılarla amansız bir mücadele içindeyim. Benim gezindiğim çimenlerde onların ayak izleri olmasına tahammül edemiyorum. Çocukken Arn ustamın bana öğrettikleri onları alt etmem için çok işime yarıyor. Nasıl davranacaklarını, nelere tepki vereceklerini ve nasıl savaştıklarını iyi biliyorum. Kızanlarımdan ikisini bu uğurda kaybettim ama 3 tapınak çetesini de topyekün yeryüzünden kazıdım. Nefes alıp verdiğim müddetçe artık benim olduğum yerlerde tapınakçı adı anılmayacak ve bir de karanfil beşenin. Karanfil'in Sabine ile kaçıp gittikten sonra Alamut İsmaillerine katıldığını biliyorum. 2 yıl evvel benim bölgemden geçtiler. Tapınakçılarla savaşırken ikinci bir düşman edinmem uygun düşmeyecekti. Saldırmadık. Ancak onlar bunu tekrarlayıp hükmettiğim dağları yol eylediklerinde içime sindiremedim. Fakat bunlar tapınakçılar kadar kolay avlanan adamlar değillerdi. Bazen 4 bazen 6 kişi dolaşıyorlar ve o 4 kişi 20 tapınak şövalyesinden daha tehlikeli olabiliyordu. Yoldaşlarımdan ikisini onlar yaraladılar. 4 yıldır aramızda bir kan davası oluştu. Karanfilin onlarla olması bizi daha kolay bulmalarına ve avlamalarına zemin hazırlıyor. Şimdilerde yoldaşlarımdan bazıları intikam ateşiyle yanarken diğer bazıları diken üstünde uyuyorlar. Alamutçular eskiden yalnızca suikast yapar, bununla geçinirlerdi. Çekik göz artık bela olmaktan çıkınca içlerinden çapula bulaşanlar ve köy basanlar belirmeye başladı. Genellikle bahar ve güz mevsimlerinde ortaya çıkıp haraç topluyor, köyleri soyuyorlar. Bu köyler bizim mıntıkamızda ise elbette benim ve yoldaşlarımın itibarı zedeleniyor. Biz mecbur kalmadıkça adam öldürmüyorduk. Kadınlar ve çocuklarla da bir hesap içinde asla olmadık. Buna rağmen 3 ay kadar evvel bir haber yayıldığını duyduk. Denildiğine göre Samuel'in çetesi köy basmış, 3 çocuk kaçırmış, çocuklardan biri daha sonra ölü bulunmuş. Araştırdık. Meğer karanfil ile arkadaşları yapmış ve suçu bizim üzerimize atmışlar. Bu hadise bardağı taşırdı. Artık nerede bir Alamutlu işitsek veya görsek hakkından gelmeye çalışıyoruz. Çok iyi kılık değiştirdikleri için de teyakkuzda oluyoruz. Bazen kervanın içinde bir tacir, bazen sabanının ardında bir rençber, bazen yollarda bir gezgin, bazen kadın kılığında bir yolcu, hatta çeşme başında bir kaya bile olabiliyorlar. Kılık değiştirmedeki başarıları bizi korkutmuyor değil. Tapınak şövalyeleri, çekik göz askeri, Bizans soğuk nefesleri, sınır devriyeleri ve köyleri, dağlarda seriye ve kervanlar, Uçlarda ağa konakları saldırıyor, savaşıyor ve ganimeti paylaşıyoruz. 40 yaşımı aştım. Bir zamanların çocuk çetesindeki herkesin şakalında beyazlar oluşmaya başladı. Zaman zaman köylerde, kasabalarda kızancıklar, kadınlar görünce yoldaşlarımın içlerinde bir burkulma olduğunu, bir aile özlemi hissettiklerini ama bunu birbirlerinden sakladıklarını biliyorum. Bir cellat olmak yahut cana kıymak, dağlarda mekan tutmak veya eşkıyalık yapmak buna mani olamıyor. Artık dağlarda yeterince kaldığımızı düşünüyorum ama düze inecek olursak insanların bizi kabul etmeyecekleri gerçeğini de unutamam. Bir eşkıyanın aile özlemi çekmesi onun en vazgeçilmez kaderidir. Ama şimdiye kadar bu özlemi giderebilen fazla kişi tanımadım. Elbette ben de bir aile özlüyorum ama ondan öte babamı özlediğimi hissediyorum. Belki şimdi hayatta bile değildir. Eğer öyleyse onunla yüzleşemeden, hesaplaşamadan bu dünyadan gitmek gözümü açık bırakacak. Bu bir sancı böğrüme batıyor. Bir katranlı kıymık beynime çakılıyor. Eğer hayatta ise onu arayıp bulmalı, bu hesabı görmekte fazla gecikmemeliyim diye sık sık düşünmeye başladım. Bunun için bir ara Sarıcaköy'e gidip araştırmak bile istiyorum. Onu bulursam belki de ellerini öpüp boynuna sarılacağım, bilemiyorum. Dün akşam yemeğimizi yemiş tatlı esen rüzgarın çam dallarında çıkardığı o tatlı sesi dinliyordum. Kılık değiştirmiş bir tacir kafilesi görüntüsü altında Sarıcaköy'e gidiyorduk. Acelemiz yoktu. Dura dinlene, insanların halini göre yorumlaya ilerliyor, güzel bir su başı bulursak eğleşiyorduk. O akşam da onlardan biriydi. Yıldızlar neredeyse çam dallarına dokunacak kadar bize yaklaşmışlardı. Böyle akşamlarda hep hüzünlenmişimdir. Ama bu sefer yoldaşlarımın da alışılmadık bir sessizliğe büründüklerini fark ettim. Artık yaşlanıyor ve yalnızlaşıyorduk. Neden sonra kızanlardan biri kopuzun tellerine dokundu. Nereden öğrenmiş, kimden duymuşsa hiç duymadığım değişik bir türküydü. Her kim söylediyse yüreğinden yakmış olmalı. Dinlerken dağların ses verip kederime ortak olduğunu hissettim. Kim söylemiştir? Kime söylemiştir? Hangi hasret için söylenmiştir? İçinden çıkamadım. Hiç aşık olmamıştım, hiçbir kadını sevmemiştim. Ama bu türküyü dinlerken bir kadını sevmeyi, birine aşık olmayı istedim. Sonra da bu türküyü yakan adamın aşkını düşündüm. Hasreti kalbinden taşmış, dağları taşları sarsmış olmalı. Bu hasret sanki tam da benim içimdeki umuda bağlanmış hasretti. Dertli, ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık kondu göçtü buradan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Türkülere fazla kulak asmazdım ama bu türkü bana çok dokundu nedense. Sanki onda kendimden bir parça buldum. Kızanımın sesi dağlarda ses verip yankılanırken gözümden süzülen damlaları kimseye göstermemek için türkünün sonunu harlanan ateşe sırtımı dönerek dinledim. Sevdaya salma şu garip başını, akıtır gözünden kanlı yaşını, kerimdir onarır kulun işini, ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Türkü bitesiye kadar çocukluğumdan bu yana hayatım gözümün önünden akıp geçiverdi. İçimi yokladım. Madem Allah kerimdi ve kulun işini onarıyordu, neden benim işlerimi hep bozuyor?''